İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bir Bedenimizdeki Ayetler programına daha hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta hocamız bizimle birlikte. Türkiye'nin önde gelen göğüs hastalıkları uzmanlarından. Hocamız Kayseri doğumlu. Eğitimini İstanbul Erkek Lisesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne tamamladıktan sonra göğüs hastalıkları uzmanlığı alanında 1986 yılında doçent, 1996'da profesör oldu. Evli, iki çocuğu var maşallah. Hocamızın tıp alanı dışında da faaliyetleri var. Ut çalıyor kendileri. Evet. Şiirle ilgileri var maşallah. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim Muhtar Bey. Hoş bulduk.
Hocam sizin uzmanlık alanınız tabii çok geniş hastalıkları kapsıyor. Akciğer, evet. Göğüs hastalıkları uzmanlığı. Enfeksiyon hastalıkları var. Kanser var. Evet. Başka hastalıkları var. Astım gibi alerjik hastalıkları, evet, var. İsterseniz konu başlıklı olarak başlayalım.
İsterseniz göğüs hastalıkları nedir onu bir evet, söyleyelim. Şimdi göğüs deyince insanlar hakkında meme geliyor ama bizim göğüs hastalıkları kavramıyla söylemek istediğimiz akciğer hastalıkları esasında. Evet. Buna solunum sistemi hastalıkları demek daha doğru.
Daha doğru, evet.
Çünkü bu bir bütün. Akciğerde buradaki en önemli organlardan bir tanesi. Bizim temel işimiz akciğerde ve solunum yollarında meydana gelen hastalıklar. Bunlar toplumda hem gelişmiş ülkelerde hem geri kalmış ülkelerde çok görülen hastalıklar. Genel bir çocuk veya erişkin dahiliye polikliniğine gittiğiniz zaman hastaların belki de yarısı kadarı, belki de daha bile fazlası mevsimine göre hep solunum yollarıyla ilgili şikayeti olan insanlarla, çocuklarla dolup taşıyordur.
Doğru.
Evet. Biraz önce saydınız siz de akciğer hastalıklarının pek çok türleri var ama en çok bilinenler ve çok görülenler nefes yollarına daralmaya yol açan bir takım hastalıklar var ki bunlardan biri astım, biri de KOAH diye bilinen, evet, bir hastalık. Halkımız bunu daha çok amfizem, kronik bronşit gibi isimlerle biliyor. Astım ve KOAH Türkiye'de de çok görülen hastalıklar. Astım çocuklarda özellikle alerjik kökenli bir hastalık. KOAH ise temelde sigara içilmesiyle, evet, doğrudan doğruya alakalı bir hastalık. Ve ülkemizde de sigaranın ne kadar yaygın içildiğini hesaba katacak olursak ülkemizde aşağı yukarı 4 milyon kadar insanda KOAH olduğu, gene 3-4 milyon arasında astımlı hasta olduğunu tahmin edebiliriz. Çok oldukça yüksek rakamlar.
Çok yüksek rakamlar, evet, evet.
Solunum yolları enfeksiyonları da gene enfeksiyonlar içinde ilk sıralarda gelir. Bunların bir kısmı basit, hani viral enfeksiyon dediğimiz, tedavi edilmedikleri halde bile kendiliklerinden geçen hastalıklardır. İşte burun iltihabı olabilir, nezle, sinüzit, farenjit, ses telleri iltihabı, larenjit gibi. Biz daha çok tabii akciğeri ilgilendiren bronşit, bronşiyolit ve akciğer dokusundaki zatürre en çok karşılaştığımız hastalıklar. Bunlar da toplumda tabii çok sık görülüyor.
Evet, enfeksiyonları viral ve bakteri nasıl ayırt edebiliriz? Çünkü antibiyotik hemen başlanıyor mesela, evet, birine ama doğru mu değil mi? Bu çok önemli bir konu.
Çok yanlış bir şey esasında, evet, tabii. Yani bunu sadece halkımız da tabii kendiliklerinden antibiyotik alıyorlar ama maalesef hekimler, bizler de dahiliz buna. Bizler de antibiyotiği maalesef çok gereksiz yere yazıyoruz. Özellikle bu kış mevsiminde görülen hastalıkların üst solunum yolları enfeksiyonlarının %70-80'i hep viral enfeksiyonlardır. Yani çocuklardakiler hep, evet, viral enfeksiyondur. Bunlarda hiç tedavi vermeye, antibiyotik vermeye veya başka ilaç vermeye de gerek yok. Bunlar kendi kendine düzelen hastalıklar. Evet. Bilirsiniz klasik olarak tıpta bu solunum yolları enfeksiyonları mesela orta kulak iltihabı, sinüzit veya bronşit yaptığı zaman antibiyotik verilir gibi bir temel bir kaide vardır. Ama son yıllarda anlaşılmaya başlandı ki bu tür komplikasyonlar ortaya çıksa bile orta kulak iltihabı, sinüzit veya bronşit gibi bunlarda da antibiyotik vermenin bir yararı yok. Evet. Bunlar da antibiyotik vermeden düzelen hastalıklar.
Peki nasıl ayırt ediliyor? Yani baktığınız zaman dışarıdan...
Şimdi şöyle, evet, bunu ayırt etmesi kolay. Mesela diyelim çocuk veya erişkin, bu tipik olarak burun şikayetleriyle başlar. Hastanın burun akmaya başlar, burun tıkanıklığı olur, genizde yanlığı olur ve bu ateş çıkmaya başlar. Bu tipik bir viral enfeksiyondur ve o sırada da o çevrede, aile içinde olsun, o toplumda olsun bu tür şikayet olan pek çok insan vardır. Bunlar viral enfeksiyonlardır ama... Mesela bademciklerde yerleşen bazı mikroplar var. Halkın beta mikrobu diyebildiği. Bu ise apayrı bir hastalık. Evet. Orada mutlaka bir antibiyotik ama özellikle de mutlaka penisilin sınıfından bir antibiyotiğin kullanılması gerekir. Bu tabii hekimlerin hem bilgileriyle hem klinik tecrübeleriyle ortaya çıkan bir durum. Ama tabii özel durumlarda bunlar virüslerden mi, bakterilerden mi kaynaklanıyor diye bir takım araştırmalarda yapılması gerekir ama pratik olarak herkes de mutlaka bir test yapmaya, kan tahlili yapmaya, film çekmeye, başka radyolojik incelemeler yapmaya hiçbir şekilde gerek yok. Klinik görünümünden, seyrinden, hastanın şikayetinden, durumundan bunların birer mi bakteriyel mi olduğunu anlamak son derece kolaydır.
Mesela bazı durumlarda sekresyonun rengi ayırt edici olabilir mi? Yani bakteriyel veya viral lehinde.
Şöyle, evet. Viral enfeksiyonlarda sekresyon genellikle salgılar renksiz olur, şeffaf gibi olur. Bunlara bakteriler eklendiğinde renk sarı veya yeşil bir görünüm kazanabilir ama söylediğim gibi bu sarı veya yeşil kazanması belki sinüzitle alakalıdır ama ona da işte antibiyotik vermeye gerek yok zaten.
Evet.
O da kendiliğinden iyileştiği ispatlandı. Bazı durumlarda antibiyotik vermek gerekebilir orta kulaklık tabi sinüzitte, bronşitlerde. Ama 3 gün vermeden beklemek doğru olanı.
Evet.
Eğer 3. gün sonunda hastanın şikayetleri, ateş, diğer şikayetler devam ediyor, artış gösteriyorsa o zaman başlanabilir. Ve bu tedavinin 3 gün geciktirilmesinde hasta bakımından bir kaybı olmadığını biliyoruz. Onun için hani gecikiyoruz acaba başka ciddi bir duruma sebep olabilir mi diye endişe etmenin de bir manası yok. Hastayı gözlemek lazım. Düzelme belirtileri gösteriyorsa antibiyotik vermeden sadece çevresel bir takım düzenlemeler yaparak yani evin havasının nemli olması, o hastanın bol sıvı almasının temini gibi faktörlerle dinlenerek, istirahat ederek bu tür enfeksiyonları ilaç kullanmadan atlatmak pekala mümkün.
Evet, zatürre, halkasındaki deyimiyle zatürre, evet. Ne zaman zatürreden şüpheleniyor? Hangi belirtiler olduğunda zatürre?
Evet. Zatürre genellikle bu tür enfeksiyonların devamında gelen bir hastalık. Eğer kişinin ateşi, o viral enfeksiyon tablosu vardır mesela ilk başta. İşte burun akıyordur, hapşırıyordur, boğaz ağrısı vardır. Bunlar böyle tam düzelirken ve hasta iyileşmeye başlarken birden ateşi tekrar çıkıyorsa veya bu belirtiler düzelme göstermeyip öksürük artarak devam ediyorsa, nefes alıp verirken göğüste batma tarzında bir ağrı varsa, nefes darlığı varsa zatürreden şüphe etmek gerekir. Zatürre içinde dikkatli bir fizik muayene yapmak çoğu zaman teşhis için yeterlidir. Hastayı güzel bir dinlemek, güzel bir sorgulamak, evet. Ayrıntılı şekilde ve ciddi bir fizik muayene ile hastalığın teşhisini koymak mümkündür. Ama tabii ki bunu kesinleştirmek için bir akciğer röntgeni de istenebilir. O röntgende gördüğümüz değişikliklerle de zatürre olup olmadığını anlarız.
Bu tip hastalıkları engellemede hocam, mesela bağışıklığı güçlendirici bazı şeyler var, ekmek mayasından elde ediliyor.
Evet.
Çok sık da kullanılıyor piyasada.
Maalesef öyle.
Bu tip şeyler, beslenme veya nasıl bir önlem almak gerekir?
Şimdi şöyle,
aşılama.
Bağışıklığı kuvvetlendirme sözü son senelerde çok halkın da dilinde olan bir sözcük.
Evet.
Ve bunun için de hakikaten piyasada eczaneye gittiğiniz zaman böyle pek çok ürünler var. İsimlerini söylemiyorum.
Evet.
Bunlar böyle peynir ekmek gibi, leblebi gibi yazılıyor. Fakat böyle bağışıklığı kuvvetlendiren özel bir madde yok. Ben şöyle söylüyorum. Allah hepimizi özel durumlar dışında son derece sağlam bir vücut vermiş. Bizim yapmamız gereken bağışıklığı kuvvetlendirmek değil de ona zarar verebilecek faktörleri ortadan kaldırmak. Nedir mesela? Erişkin bir insansa bu. Sigara içiyorsa sigara içmemesi lazım. Yani sigara içen bir insanın bağışıklığımı kuvvetlendireceğim diye bir takım ilaçlardan medet umması doğru bir şey değil, faydalı bir şey değil, olacak bir şey değil. Uyku mesela, bağışıklığın normal çalışabilmesi son derece önemli. Özellikle gece uykusu. Biliyorsunuz vücutta bir takım ritimler var, biyoritimler var. Bir takım hormonlar, sinir sisteminin çalışması hep bu ritimlerin etkisi altında.
Evet.
Mesela melatonin diye bir hormon var, gece uykuda karanlıkta salgılanıyor. Bu mesela doğrudan doğruya bağışıklığı uyaran, kuvvetlendiren bir hormon. Onun için mesela gece mesaisine kalan insanlarda, gece vardiyasında çalışan işçilerde bir takım hastalıklar daha çok görülüyor. Mesela gece nöbetine kalan hanımlarda meme kanseri daha çok görülüyor. Gene gece nöbetinde çalışan insanlarda diyabet, obezite gibi hastalıklar daha çok gözüküyor. Ve bunların sebebinin de işte bu bağışıklığın zayıflaması olduğu, melatonin hormonuyla ilişkisi olduğu konusunda çok ciddi araştırmalar var. Gene egzersiz mesela son derece önemli bağışıklığın normal fonksiyonlarını yapabilmesi için. Günümüz insanı biliyorsunuz hareketsiz oldu.
Evet, evet.
Birçok insan işine arabayla gidiyor. Bir asansörle çıkıyor işte 5 kat, 10 kat Allah ne verdiyse.
Uzun süre masa başında
oturuyor. Evet, geliyor bir masanın başına oturuyor. Sadece parmaklar çalışıyor, biraz kafayı oynatıyor ama bedende hiçbir yüzlerce kas var vücudumuzda. Hiçbiri çalışmıyor. İşte insanların her gün en azından yarım saat, 40 dakika mutlaka fiziksel bir aktivite göstermeleri lazım. Bunun için böyle bir spor salonuna oraya buraya bence hiç gitmeye gerek yok. İnsanlar bunları kendi evlerinde veya iş yerlerinde de oraya yürüyerek gidip gelerek veya öyle bir şey imkan yoksa ev içinde sabahleyin kalktığınız zaman yarım saat jimnastik hareketleri yaparak veya mümkünse bir yürüme bandı, bisiklet gibi bir aletten faydalanarak hareket etmek mümkün. Egzersiz, bağışıklığın doğru çalışması için mutlaka gerekli olan faktörlerin en önemlilerinden bir tanesi. Evet. Hepimiz bunu sarfınaza ederiz ama buna çok dikkat etmek lazım. Gene bir takım besinlerden medet umulur bağışıklığı kuvvetlendirmesi için. Böyle hani bağışıklığı doğrudan doğruya kuvvetlendiren bir besin yok ama bazı şeylere dikkat ederek bağışıklığın normal fonksiyonlarını devam ettirmesini sağlayabiliriz. Bunların başında da besinlerin, yediğimiz, içtiğimiz şeylerin hep işlenmemiş, yaratıldığı gibi tüketeceğimiz besinler olması gerekiyor. Bunda şunu kastediyorum. Büyük şehirlerde insanlar artık hep kutu sütü içiyor mesela.
Evet.
Değil mi? Tabii kutu sütü bir bakımdan bakacak olursanız bir pencereden pratik bir şey. Çünkü 4 ay bu hakikaten bozulmuyor. Şimdi bir besinin 4 ay bozulmaması belki avantaj gibi gözükebilir ama diğer taraftan dezavantaj. Çünkü süt dediğimiz içecek bir canlı, biyolojik bir içecek. Bunun içerisinde bulunan mikroplar bu canlılığı sağlıyor. Ben kutu sütler için ölü süt tabirini kullanıyorum. Babana kızıyorlar hani bu ne demek kutu süt, ölü süt diye. Öyle çünkü kendileri söylüyorlar, biz diyorlar bu sütü işte UHT deniyor. Ultra High Temperature, yani yüksek ısıda tutuyorlar ve içindeki mikropları öldürüyorlar. Evet. Onun için siz kutu sütünden yoğurt mayalamaya kalksanız yoğurt yapmanız mümkün değil çünkü içinde mikrop yok. Yani yapamazsınız. Türkiye gibi bir ülkede, bu kadar geniş topraklara sahip bir ülkede hem tarımdan elde edilen ürünlerin hem hayvansal ürünlerin bana sorarsanız insanlara hiç işlenmeden sağlıklı bir şekilde ulaştırılması mümkün. Burada tek eksik olan şey bizde organizasyon eksikliği. Düşünün ki bir köylünün sütünü bir soğuk zincir sistemi içerisinde gerekli denetimleri tabii ki yaparak insanlara ulaştırmak pekala mümkün. Bu da eksik olan şey, tek malzeme sadece sistemdeki bu organizasyonun olmaması. Bunu başardığımız takdirde insanları hem sağlıklı sebze, meyve, yeşillik hem sağlıklı hayvansal ürünleri hiç işlemeden, hiçbir yabancı madde katmadan insanlara ulaştırmamız pekala mümkün. İşte evet. Bağışıklığı, Allah'ın bize verdiği bu muhteşem sistemi biz bozmayalım yeter. Yani maşallah. Onu böyle bir takım ilaçlarla, şunlarla, bunlarla bizim kuvvetlendirmemiz zaten mümkün değil. Ve insanın tabii ruhsal yapısı da çok önemli. Kafa huzur içindeyse, sizin herhangi bir kafada düşünceleriniz yoksa, içiniz rahatsa, gece yatağa yattığınız zaman huzur içinde uyuyorsanız sizin bağışıklığınız mükemmel çalışıyor demektir.
İnşallah evet. Hakikaten mükemmel yaratılmış. Hastalıklar da özel yaratılmış. O da böyle bağışıklık sistemi de özel yaratılmış maşallah. Şunu sormak istiyorum. Aşılamanın faydası olur. Mesela grip aşısı var. Grip aşısı hakikaten faydalı mı? Yani kimlere yapılmalı? Ne zaman yapılmalı? Evet.
Vallahi şöyle, grip aşısı ticari bir aşı. Ben grip aşısının son derece gereksiz olarak endüstri tarafından pompalandığını iddia ediyorum. Hatta bundan 2 sene önce biliyorsunuz bir domuz gribi salgını vardı ve bütün dünyada büyük bir korku kampanyası yaratıldı. Bütün insanların aşı olması gerektiği şeklinde korkutma bazlı bir takım toplantılar, işte konuşmalar, şunlar bunlar gazetelerde, dergilerde, televizyonlarda yazıldı, çizildi. Ama neticede anlaşıldı ki bu hiç de öyle korkulacak bir hastalık değilmiş. Çünkü her sene grip hastalığından Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği rakamlar bunlar. 250 bin ile 500 bin kişi ölürken o çok işte milyonlarca insan hastaneye düşecek, işte milyonlarca insan ölecek diye korkutulan kampanyanın sonunda gördük ki 17 bin kişi öldü. Yani eski yıllardaki grip salgınlarında göre kıyaslarsa onun onda biri nispetinde neredeyse evet. insan kaybı oldu. Grip aşıları bir kere sistem olarak yanlış bir aşı. Çünkü grip virüsleri diğer virüslerden çok farklı bir özelliğe sahip. Bunlar yüzeyindeki antijen dediğimiz bir takım yapılar var. Bunlar da sürekli değişiklik meydana geliyor. Ve grip aşıları da bu yüzeylerindeki antijenlere, deki değişikliklere göre her yıl yeniden hazırlanıyor.
Evet.
Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyanın 100'den fazla yerinde laboratuvarları var. Orada sürekli olarak insanlarda grip semptomu belirtisi gösteren insanlarda hangi grip virüslerinin hastalık yaptığı araştırılıyor, bulunuyor. Ve en çok görülenlerden 2A ve 1B tipi virüs seçilip aşı diye bunlardan hazırlanan antijenler insanlara aşı olarak uygulanıyor.
Evet.
Fakat dediğim gibi bu antijenler tabii insanlara yapıldığı zaman onlarda bir antikor cevabı meydana geliyor. Bu gayet doğal bir şey. Eğer bağışıklığınız sizin normalse, siz bir mikrop aldığınız zaman vücut ona karşı kendisini bağışıklık sistemi bir antikor yapımıyla, hücreler onu tanıyacak şekilde değişerek cevap veriyor. Grip için de bu geçerli. Fakat bu antikorların insanları gripten koruyup korumadığı belli değil. Veya hangi seviyede antikor olursa bu insan gripten hasta olmaz veya ölmez diye öyle bir rakam da bilmiyoruz. Ve bağışıklığın sadece antikorlarla ilgili kısmı değil, hücrelerle ilgili olan bir kısmı da var. Ve aşı dediğimiz şey insanlara gayri tabii bir yoldan yapılmış oluyor. Grip virüsü biliyorsunuz insanlara solunum yoluyla giriyor. Evet. Değil mi? Hasta bir insan hapşuruyor, havaya virüsler saçılıyor. O ortamda bulunan insanlar da solunum yoluyla bu virüsü alıyorlar. Oysa grip aşısı insanlara işte kolundan, deri altına zerk edilmek suretiyle veriliyor. Dolayısıyla bu insanlarda lokal bağışıklık diye bir şey var, mevzi bağışıklık. Bir virüs girdiği zaman veya bir bakteri vücudumuza girdiği zaman hem bağışıklık sisteminde genel manada bir bunu tanıma ve buna cevap veren bir takım hücreler ve maddeler yapılıyor. Hem de lokal olarak o girilen sistemde bir takım değişiklikler meydana geliyor. İşte grip aşısı bundan hiçbirisini sağlamıyor. Sadece bir antikor yükselmesi meydana geliyor. Bunun da gripten koruyup korumadığı, hangi miktarının koruduğu konusunda elimizde hiçbir veri yok.
Evet.
Ve çok önemlisi bundan bir hafta, 10 gün kadar önce yeni çok önemli bir araştırma yapıldı. Hatırlarsanız 2 sene önceki domuz gribi salgınında genç ve hamile kadınlarda ölüm oranları çok görülmüştü.
Evet.
Ve bunlar incelenmiş ve görülmüş ki bu kişilerin ölüm sebebi tamamen vücudun genetik sistemiyle alakalı bir olaydan kaynaklanıyor. Yani genetik olarak bazı insanlar grip virüsüne daha hassaslar ve bunlarda grip virüsü aldıkları zaman siz bunlara ne yaparsanız yapın ölüm ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla bu insanlar aşı da yapılmış olsaydı bu insanları gene maalesef kaybetmiş olacaktı. Ve bugüne kadar yapılan araştırmalardan da grip aşısının sağlıklı insanlarda %80 koruma sağladığı ve hatta daha yüksek söylenirdi.
Evet.
Bunun da doğru olmadığı anlaşıldı. Sağlıklı bir insanda bile korumanın %60. Koruma derken de bu daha çok antikor cevabı şeklinde bakmak lazım olduğu anlaşıldı. Ki biz zaten grip aşısını kime tavsiye ediyoruz? Bağışıklığında bir problem olan, yani yaşlı olabilir.
Diyabetli.
Diyabet olabilir. İşte kronik kalp hastalığı, karaciğer hastalığı, kanser hastası, kortizon kullanılabilir. Bunların bağışıklığı bozuk olanlarda antikor cevapları zaten bozuk.
Evet.
Dolayısıyla grip aşısını ben bir defansif tıp tedbiri olarak insanlara bunu tavsiye ediyorum. Eğer diyorum ciddi bir ağır bir şeker hastası, ağır bir kalp hastası, KOAH'lıysanız grip aşısı yaptırabilirsiniz. Ama bu biraz Nasrettin Hoca'nın göle maya çalması gibidir. Yani ya tutarsa demiş ya, hani ya tutarsa diye yaptırılabilir ama grip aşısı insanlara hiçbir şekilde korumuyor. İnsanların daha çok dikkat etmesi gereken şey bağışıklık sistemini sağlam olarak çalışmaya devam etmesini temin etmek.
Evet. Hocam sigara içimi çok yaygın tabii.
Evet.
Ona bağlı hastalıklar var. İsterseniz biraz önce de kısaca bahsettiniz ama KOAH isimli bir hastalık var.
Evet.
Ve bunun da dediğiniz Türkiye'de milyon hesabıyla bu hastalıktan rahatsız olan kimseler var. İsterseniz o konuyu biraz daha açar mısınız?
Olur. Şimdi KOAH hastalığının en birinci sebebi sigara içilmesi. Onun dışında gene havayı kirleten hava kirliliği olabilir. Kişinin çalıştığı meslekle ilgili havayı kirleten unsurlar olabilir. Bizim Anadolu'da biliyorsunuz tandır yakılır evlerde. Onunla ilgili eve yayılan duman olabilir. Bu tip faktörler KOAH'ın ortaya çıkmasında çok önemli ama KOAH'ı sadece bir sigaranın yaptığı hastalık olarak görmek bence çok daha doğru. Türkiye'de biliyorsunuz son yıllarda sigaraya karşı çok ciddi bir mücadele var. Çok iyi bir mücadele, başarılı bir mücadele oldu. Kanunlar çıkarıldı. Kapalı mekanlarda sigara içilmiyor. Tabii bu şu anda belli değil ama ileriki yıllarda Türkiye'de KOAH'lı insan sayısı mutlaka çok azaltacaktır. Çünkü sigara, KOAH hastalığı hem sigara içenlerde görüldüğü gibi pasif olarak Yani sizin bulunduğunuz ortamda sigara içiliyorsa siz içmeseniz bile siz de içiyorsunuz manasına gelir. Onlar evet. için de zararlı. Ve bu sigaranın içinde 4000'den fazla kimyasal madde var. Bunların her birinin vücuda karşı olumsuz etkisi var. Bunların hiçbirisi bizim vücudumuz için gerekli olan maddelerden birisi değil. Bize bir gıda değil, bizim vücudumuzda herhangi bir fonksiyon olan bir madde değil. Hepsi içinde radyoaktif maddeler de var. Her şey var. Sigaranın akciğer kanseri, gırtlak kanseri yaptığı, birçok kanserin oluşumunu kolaylaştırdığı artık ispatlanmış evet. durumda. KOAH ise yıllar içerisinde çok sinsi gelişen bir hastalık. İnsanlar mesela diyelim 30 yaşında, 40 yaşında ve günde bir paket belki daha çok sigara içiyor ama o kişinin vücudu sağlamsa bunun herhangi bir şey hissetmesi mümkün değil. Hatta o kişiler sigara içmeyen bir insandan daha iyi efor yapabilirler. Daha çok spor hareketlerinde bir şikayetler olmayabilir ama KOAH sigaraya ilk yakıldığı gün bile başlayan bir hastalıktır diye söyleyebiliriz. Çünkü o değişiklikler hücresel seviyede daha ilk sigarayla birlikte başlıyor ve yıllar içerisinde böyle yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş bir güvenin elbiseyi ve ağacı kemirdiği gibi değiştiriyor vücuttaki yapıları bozmaya başlıyor ve belli bir aşamaya geldikten sonra bu meydana gelen vücuttaki bozuklukları artık geriye döndürmek mümkün değil. Bunlar hep kalıcı değişiklikler. Bu harabiyetler, bronşlardaki tıkanıklıklar, akciğer dokusundaki parçalanmalar olduğu gibi kalıyor. O aşamada sigarayı bırakmak hastalığın ancak ilerlemesini durduruyor. Artık evet. o hastalığı düzeltmek mümkün olmuyor. KOAH dediğim gibi sadece sigaranın yaptığı bir hastalık olarak görülebilir. Ve bunun içinde yapılması gereken şey sigara içimiyle mücadeledir. Hem içenlerin sağlığını korumak için hem içmeyenlerin bundan etkilenmemesi için sigarayla mücadele etmemiz son derece önemlidir.
Tam olarak nasıl değişiklik oluyor akciğerlerde, bronşlarda?
Sigaranın yaptığı değişiklikler iki bölümde basitçe söyleyebiliriz. Bir tanesi bronşlardaki değişiklikler. Bu sigara dumanındaki bulunan maddeler bronşları tahriş ediyor ve orada iltihap hücreleri birikmeye başlıyor. Ödem oluyor. O hücrelerden bir takım maddeler salgılanıyor ve buraya gelen mikropların yerleşmesi kolaylaşıyor. Sık enfeksiyonlar olmaya başlıyor. Bunların sonucunda da yıllar içinde böyle yavaş yavaş bronşlarda kalıcı daralmalar meydana geliyor. Bronşların yüzü normalde dümdüzdür. Yani çok pürüzsüz bir zemin şeklindedir. Bir mukozadır o. İşte bu KOAH denen hastalıklar da o zeminde bir takım bozukluklar, işte çukurluklar, tümsekler meydana geliyor. Dolayısıyla soluduğumuz havayla veya genzimizden inen mikropların bu kaygan zemin olduğu zaman kolaylıkla dışarı atılabiliyor. Bu kronik bronşitlerde olduğu gibi o zeminde bozukluk olursa oraya gelen mikroplar orada takılıyor ve orada tekrarlayan enfeksiyonlar meydana geliyor. Bağ dokusu oluşumu ortaya çıkıyor ve bronşlarda kalıcı darlıklar meydana geliyor. Orada salgı yapan bir takım hücreler var. Onların hem sayısında hem hacminde artış oluyor. Bunlarda çok fazla miktarda balgam çıkarma durumu ortaya çıkıyor. Bunlar bronşlarda meydana gelen değişiklikler. Bir kısmında ise bu değişiklikler bronşlarda da mutlaka her hastada var. Ama daha çok hakim olarak akciğer dokusunda meydana geliyor.
Evet.
Akciğer kesecikleri var. Bu gaz alışverişinin olduğu. Çünkü akciğerlerin esas vazifesi havadaki oksijeni almak, karbondioksiti, vücutta biriken karbondioksiti atmak.
Evet.
Bu da hava kesecikleri var. Onların cidarında oluyor. İşte sigara dumanında bulunan bir takım o dokuları parçalayıcı maddeler bu alveol keseciklerinde harabiyete, yıkılmalara sebep oluyor. Ve onlar birbirleriyle birleşerek büyük zamanla boşluklar halini alıyorlar. Kistler meydana geliyor. Akciğer dokusu harap oluyor. Oradaki elastik lifler harap oluyor. Aynı şekilde bu harabiyet bronşların etrafındaki elastik lifleri de ilgilendirdiği için hastaların hem bronşlarında hem akciğer dokusunda kalıcı hasarlar ortaya çıkıyor. Zaten KOAH denmesindeki amaç da bu. KOAH dediğimiz zaman bu kronik obstrüktif akciğer hastalığının ilk harflerinden oluşturulmuş bir akronim evet. diye ifade ediliyor. Bunlara sadece kronik bronşit demek yanlış. Bronşlardaki esas harabiyet orada hakim olarak bulunsa bile. Çünkü bunlarda mutlaka az veya çok alveol keseciklerinde de harabiyet var. Evet. Veya amfizem dediğimiz hastada mutlaka bronşlarında da harabiyet var. İşte kronik obstrüktif akciğer hastalığı KOAH dediğimiz zaman hem bronşlarda hem akciğer dokusunda kalıcı bir takım değişikliklerin meydana geldiği ve kişinin nefesini etkileyen bir hastalık tablosunu anlamış oluyoruz.
Tedavide neler yapılıyor? Yani mesela sigarayı bıraktırdınız hastaya ama KOAH var. Nasıl önlemler almak, neler yapmak gerekiyor?
Şimdi tabii en önemli şey sigarayı bırakmak. Evet. Onun dışında yapılacak fazla bir şey yok. Bu kişilere sadece enfeksiyon dönemlerinde o enfeksiyonu tedavi edici, bronşlarda meydana gelen ekstra darlığı ortadan kaldırıcı ilaçlar uygulamak lazım. Biraz önce anlattım. Bunların bronşlarında zaten bir takım kalıcı, düzeltilmesi mümkün olmayan kalınlaşmalar ve bronşlarda daralmalar var. Bunları ortadan kaldıracak, bronşları tekrar eski haline getirecek bir ilaç yok.
Yok.
Evet. Bir enfeksiyon döneminde ne oluyor? Oradaki bronşlardaki ödem, iltihap, hücre birikimi, salgımı daha çok arttığı için bronşlar zaten daralmış normale göre. Daha da daralıyor. Bizim vereceğimiz antibiyotikler oradaki iltihabı giderdiği için faydalı. Aynı zamanda bunlara o bronşlardaki iltihabı ve spazmı da ortadan kaldıran nefes açıcı bir takım ilaçlar vermekle hastalar rahatlarlar.
Evet.
Ve kendi eski, kendi işlerindeki normal durumlarına dönerler. Tabii o başkalarına göre normal olmayan bir durumdur. Ama bu hastalara düzeldikten sonra nefes açıcı ilaçlar veriliyor mesela modern tıp tarafından. Bunların hiçbir yararı yok. Yani bu hastalara düzeldikten sonra o kişinin de bir şikayeti yoksa nefes açıcı ilaç vermenin hiçbir faydası olmadığı gibi tam tersine zararı da var. Çünkü ilaç dediğimiz şey kimyevi bir madde biliyorsunuz. Bir tarafa olumlu etkisi varken başka taraflara dokunuyor. Bunlar da nefes açıcı ilaçların hepsi de beta reseptör diyoruz. Vücutta böyle bir takım reseptör ismini verdiğimiz hassas yapılar var. Onları uyarıyor. Bunlardan kalpte de var. Bunların dozu fazla olmasa bile bunları uyardığı için ciddi kalp ritminde artışlara, ritim bozukluklarına, tansiyonda yükselmelere yol açabiliyor. Ve bunlar zaten hepsi yaşlı insanlar, hepsi 50 yaşından hatta birçoğu 60 yaşından yukarı olan insanlar. Sigara içmiş oldukları için bunlar da mutlaka kalp damarı, kardiyovasküler hastalıklar da klinik belirti vermemiş olsa bile mutlaka vardır, başlamıştır. Bunlar olumsuz etkisi oluyor. Onun için bu hastalara iyi iseler ilaç vermeye gerek yok. Zaten biz KOAH'ı da böyle evre evre ayırıyoruz. Evre 1, 2, 3, 4 diye. Evre 1 ve 2'ye yani hastalığın hafif olduğu dönemler için sadece hastanın şikayeti olduğu dönemde yani bu da bir haftalık bilemediniz en fazla 2 haftalık bir dönemde ilaç antibiyotik vermek yeterlidir. Onun dışında bunlara hiç ilaç vermek faydalı bir şey değildir. Evet. Ama evre 3 ve 4 olanlara hakikaten bunları ömür boyu ilaç kullanması gerekir. Çünkü bunların ileri dönemlerde ev içindeki hareketleri bile sıkıntılıdır. Yani ileri KOAH'lı bir adam evin bir odasından bir odasına giderken bile dinlenerek gider. Hatta daha ileri evrelerde o kişinin ne bileyim giyinmesi, soyunması, tıraş olması, banyo yapması bile kendi başına çok zordur veya hatta mümkün bile değildir. İşte bu kişilere mutlaka sürekli olarak ilaç ve bir kısmına da oksijen verilmesi gerekir.
Evet. Sigara tabii sadece bu değil. Bir de akciğer kanseri var.
Evet.
Çok geniş bir konu. İsterseniz ondan da biraz bahsedelim.
Olur, bahsedelim.
Hem akciğer kanserinin iyi huylu olanları da var ama kötü huylu olanları da var.
Evet.
Tabii kötü huylu olanları özellikle tehlikeli olabiliyor.
Evet.
Tedavisi daha zor. Ve çoğunlukla da sigaraya bağlı. Kısaca onlardan da bir bahsedebilirsek.
Tabii. Şimdi akciğer kanseri de hem bizim ülkemizde hem dünyanın aşağı yukarı hemen hemen her ülkesinde en çok görülen kanser türü. Erkeklerde böyle.
Evet.
Ve birçok ülkede kadınlarda da artık akciğer kanseri, meme kanserinin bile önüne geçtiği ülkeler var. Bunun sebebi de sigara içilmesi.
Evet.
Akciğer kanserinin sebebi sigara içilmesidir. 100 hastanın 90'ında mutlaka sigara içme hikayesi vardır. %10 hastada hiç sigara içmemiş olabilirler. Ama bu kişiler dikkatle araştırıldığı zaman görülür ki bunların önemli bir kısmında ya babası bir iyi bir tiryakidir veya bir evli bir insansa karısı veya kocası iyi bir tiryakidir. Yani pasif sigara içilmesi de bunlar da aynı şekilde etkilidir.
Evet.
Ama bunun dışında hava kirliliği, bir takım meslekle ilgili faktörler gibi gene akciğer kanserine yol açabilen daha seyrek rastladığımız sebepler de vardır. Akciğerdeki bazı hastalıklar, bazı hastalıklar geçtikten sonra orada meydana gelen nedbe dokularında kanser çıkabilir ama pratik olarak akciğer kanseri nasıl KOAH için sigaranın yaptığı bir hastalık dedik. Aynı şey akciğer kanseri için de geçerlidir. Bu sigaranın yaptığı bir hastalıktır. Tabii kanser deyince bu akciğer kanserinin birçok farklı tipleri var.
Evet.
Ve bunları hem hücre tiplerine göre biz ayırt ediyoruz. İşte küçük hücreli olanı var. Epidermoid dediğimiz var. Adenoid kanser diye böyle farklı hücre tipleri var. Ama aynı kanserin bile insanlardaki seyirleri, belirti vermesi, tedaviye alınan cevaplar hep farklı oluyor. Onun için bir hastanın kanserini başka hastanın kanseriyle kıyaslamak çok doğru bir şey değil.
Evet.
Her hastayı kendi içinde değerlendirmek teşhis bakımından da tedavi bakımından da daha doğru bir şey.
Sigara hangi tip kanseri daha çok yapıyor?
Sigara daha çok ana bronşlardaki solunum yollarındaki kanserlerde rolü olan, yani küçük hücreli olmayan kanserlerde, epidermoid kanserlerde rolü var. Buna karşılık akciğer dokusundan kaynaklanan adeno kanserlerin sigara ile ilişkisi daha az olabilir kadınlarda görüldüğü şekliyle.
Evet, peki teşhiste erken yakalamak için ne yapılmasını tavsiye edersin? Bir tarama yöntemi var mı veya ne olduğunda şüphelenilmesi gerekiyor?
Şimdi maalesef böyle söylediğiniz soru birçok insanın aklına gelmiş. Hani biz bu kanserleri acaba erken safhada yakalayabilir miyiz diye. Çünkü akciğer kanserinin özelliği şu. Kansere özgü bir belirti yok. Bir. İkincisi kanseri erken bir belirtisi yok. Akciğer kanseri belirti verdiği zaman bu genellikle hastalığın ilerlemiş olduğunun, hastalığın ileri bir safhaya geldiğinin de bir işareti gibi demek. Çünkü akciğer dokusundan, periferinden başlayan kanserler orada bir hassas duysal sinirler olmadığı için belirti vermiyor.
Evet.
Bunlar bazen mesela tesadüfen çekilen bir akciğer röntgeninde bir şüpheli bir nodül görülmesiyle tanınmış oluyor. Veya kimisi işte bir solunum yolları enfeksiyonu geçiriyor, bir film çekildiği zaman ortaya çıkıyor veya bir kaza geçiriyor, göğsünü çarpıyor. İşte kaburgalarda kırık var mı, akciğerde hava kaçağı var mı yok mu diye araştırılırken tesadüfen görülebiliyor. Yani hiçbir belirti vermeyebiliyorlar. Kanserin özel bir belirtisi de yok, erken bir belirtisi de yok. Demişler ki acaba biz bu insanlara mesela yılda bir film çekerek veya yılda bir tomografi yaparak takip etsek de bunlarda kanser erken yakalayabilir miyiz? Evet, bundan kanser erken yakalanabiliyor. Fakat şu çok mühim, bunlarda ölüm oranlarını değiştiremiyorsunuz. Yani kanseri erken yakalamakla ve tedavi etmekle biraz daha belirti verdikten sonra yakalamak arasında bir fark olmadığı ortaya çıkmış olduğu için bu tip taramalar hiçbir yerde rutin şekilde uygulanmıyor. Ancak araştırma olarak yapılıyor. Bu kanserleri esas olarak belirti verdiği zaman erkenden tanıyıp teşhisini koyup tedavilerini yapmak daha önemli. Bu da o kişinin şikayetleri olduğu zaman sigara içen bir insanın öksürük, balgam, nefes darlığı bunlar da bu işte bronşittendir, işte üşütmüştür, ondandır diye ilaçlarla düzelse bile bunu es geçmemek. O kişiyi mutlaka sigara içen bir insanın akciğerle ilgili bir enfeksiyonunu bile acaba kanserin bir belirtisi olabilir mi bu diye düşünüp ona göre o gözle bakmak, ona göre incelemek gerekiyorsa işte bronkoskopi diye bir şey var, akciğerlerin içine bir aletle bakıyoruz veya tomografi diye akciğer ve göğüs içindeki organları daha detaylı gösteren bir takım incelemeler var. Bunları yapıp varsa kanser tespit edip tedavisini yapmak.
Evet. Teşhiste MR ile tomografi karşılaştırıldığında birinin diğerinin üstünlüğü var mı?
Şimdi akciğerde biz tomografinin daha yararlı olduğunu biliyoruz. Bu MR daha çok yumuşak dokulardaki tutulumları göstermesi bakımından önemli. Akciğer kanseri şüpheli edilen bir insanda yapılması gereken inceleme tomografi. Yani X ışınlarla yapılan tomografik inceleme. Eğer mesela bu kanserin bir damarı tutup tutmadığı, yağlı dokulara geçip geçmediği gibi bir şüphe varsa ki bu ameliyat olması bakımından bu tip problemler önemlidir. O zaman MR yapıp damarlarda tutulum var mı, yağlı dokulara geçmiş mi, diğer yumuşak dokulara sinmiş mi diye onu MR gösteriyor. Ama akciğer dokusu içerisindeki bir tümörü oluşumu bize verdiği bilgiler bilgisayarlı tomografide daha fazla.
Daha fazla. Peki tedavide neler yapılabilir? Mesela genetik yönden bir araştırma gerekli mi? Rutin olarak yapılıyor mu? Bir de tedavide neler uygulanıyor? Kısaca isterseniz ondan
tabii,
bahsedelim.
Son yıllarda genetik incelemeler tabii yapılıyor. Tabii genetiğin biz anlıyoruz ki artık her geçen sene daha iyi bir şekilde. Her hastalıkta rolü var. Biraz önce konuştuk grip hastalığından ölümlerde bile bunun etkisi var. Aynı mikrobu siz alıyorsunuz, siz ayakta bu hastalığı geçiriyorsunuz ama öbür insan bu aynı virüsü aldığı halde ölü veriyor. Veya diyelim siz veren mikrobunu alıyorsunuz, ben de alıyorum, size hiçbir şey olmuyor, ben verem hastası oluyorum. Sizin bağışıklığınız bu mikrobu yeniyor. İşte bunların hepsi, kanser de böyle, hepsinde farklı olaylar var tabii. Kanserden koruyan genler var, kanserin oluşumunu kolaylaştıran genler var. Hepsinde netice olarak genetiğimizin, yani vücut yapımızın çok önemli etkisi var. Akciğer kanseri de bunlardan bir tanesi. Tedavi de şöyle, eğer akciğer kanserinde hastalığı ameliyat olabilecek bir safhada yakalayabilmişsek, en önemlisi hastanın ameliyatta tedavi edilmesi. O tümörün çıkarılması, varsa yakın komşu dokulardaki lenf bezlerinin iyice temizlenmesi ve oradan çıkan sonuçlara göre ameliyattan sonra bazı hastalara ışın tedavisi veya kemoterapi ismini verdiğimiz ilaç tedavisi de yapılabiliyor. Ama esas tedavisi söylediğim gibi ameliyatla o kanserli kısmın oradan çıkarılması.
Evet. Tabii çok daha derin konu. İnşallah sizi tekrar ağırlamak isteriz. İnşallah. Daha derinle konuşmak için. Tabii. Alerji ve astım. Evet. Yani o da çok önemli bir konu. Çünkü çok doğru. Sayıda bu şekilde evet. insan var. İsterseniz o konuya da biraz bahsedelim. Olur, o konudan da.
Astım ve alerjiler de gerçekten Türkiye'de de çok görülen hastalıklar. Bu bir bakıma olumlu bir şey gibi de söylenebilir. Çünkü bu bir ülkenin gelişmişliğini gösteren bir hastalık. Bir ülke sanayide ne kadar ileri gitmişse o ülkelerde alerjik hastalıklar daha çok görülüyor. İlkel toplumlara gittiğiniz zaman endüstrileşmemiş, fabrikalar olmayan, sanayileşmenin olmadığı, insanların bundan 100 sene, 200 sene önceki şartlarda yaşadığı, yani tabi ortamda yaşadığı topluluklarda alerjik hastalıkları da hiç görmüyoruz. Evet. Sıfır yani. Dolayısıyla Türkiye'de bunların çok görülüyor olması tabi hastalar bakımından olumsuz bir durum ama bu Türkiye'nin ne kadar sanayileşmekmiş olduğunun da bir göstergesi. Hatta bu farkı ülkemizin şehirleriyle köyler arasında bile görebiliriz. Köylü çocuklarda, kırsal bölgede yaşayanlarda bu tip hastalıklar hiç yokken bunların hepsi büyük şehirlerde evet. yaşayan insanlarda görülüyor. Demek ki bu hastalıkların ortaya çıkmasında burada da genetik var. Bir genetik yatkınlık var, olması lazım. Ama bunun bir hastalık olarak ortaya çıkabilmesi için bir takım çevresel faktörlerin buna karışması gerekiyor. Genetik yatkınlık da bildiğimiz tek bir genle ilgili bir şey değil. Birden çok genin burada rolü var. Ama sizin genetik yatkınlığınız var olarak dünyaya geldiniz. Ama olumsuz şartlara maruz kalmıyorsanız bir köylü çocuğu gibi. Mesela köyde doğdunuz. Nasıl doğdunuz? Normal doğumla doğdunuz. İşte siz oradaki ineğin sütünü içiyorsunuz. Oradaki yoğurdu yiyorsunuz. İşte çayırlardaki otlayan ineklerin, koyunların etini, sütünü yiyorsunuz. Oradaki bir kimyasal madde, pestisit, ot, ilacı kullanılmayan tarım ürünlerini yiyip içiyorsunuz. Siz genetik olarak yatkın olsanız bile yapı olarak sizde hiçbir alerjik hastalık meydana gelmiyor. Çünkü bundan ortaya çıkması için hakikaten olumsuz çevre faktörleri dediğimiz şeylerin işe karışması gerekiyor. Bu da daha biz dünyaya gelmeden başlıyor. Anne karnında. Annenin yediği içtiği şeyler de çok önemli. Annenin sigara içip içmemesi son derece önemli. Çocuğun dünyaya nasıl geldiği çok önemli.
Evet.
Bugün artık büyük şehirlerde sezeryan doğum normal doğum halini aldı neredeyse.
Doğru.
Ben hastalarıma soruyorum bu çocuk nasıl dünyaya geldi diye. Normal sezeryanla diyorlar. Yani sezeryan o kadar artık evet. Alışılmış ki normal sezeryan. Yani bu artık normal doğum şekli almış. Çünkü çocuk anne rahmindeyken mikroplardan tamamen korunmuş bu durumda. Bu çocuk ilk mikropları dünyaya gelirken annenin doğum kanalından alıyor. Ve bunlara biz aynı sütte bulunan mikroplar gibi dost mikroplar diyoruz. Bunlar bağışıklığı kuvvetlendiren mikroplar. Onun için normal doğumla, fizyolojik doğumla dünyaya gelen bebekler annelerin doğum kanalına aldığı mikroplarla bağışıklık sistemleri kuvvetleniyor. Ve bunlar da ileriki ve anne sütüyle de besleniyorlarsa ileriki senelerde alerjik hastalıkların görülme ihtimali başka faktörler de olsa bile çok çok az oluyor.
Evet.
Ama sezeryanla dünyaya meydana gelen çocuk hastane ortamında hastane mikropları dediğimiz patojen mikroplarla karşılaşıyor. Bunların bağışıklığı kuvvetlendirmek gibi bir özelliği yok. Artı bu çocuklara daha doğdukları günden itibaren bir takım aşılar yapılmaya başlanıyor. Bu çocukların en ufak bir ateşi çıkmasında, bir viral enfeksiyonda hemen antibiyotikler veriliyor. Yaşadıkları ortamlar çok steril ortamlar adeta. İşte tüm bunlar hijyen teorisi deniyor buna şimdi tıpta. Yani birçok hastalığın bu aşırı temizlikten kaynaklandığını gösteren yüzlerce araştırma var.
Evet.
Bu hem insanlarda yapılan araştırmalar var hem de gene çok yeni bir farelerde yapılan bir araştırma var. Ondan kısaca bahsedeyim, çok önemli çünkü. İki grup fare alınıyor. Bir grup steril şartlarda büyütülüyor. Hiç mikrop olmayan bir ortamda. Öbür fareler ise olağan, hani hepimizin yaşadığı günlük ortamda büyütülüyor. Ve bir süre sonra bunlar incelendiği zaman hem bronşlarda astımdakine benzeyen değişikliklerin, bağırsaklarda kolitteki gibi gördüğümüz o iltihabın, enflamasyonun steril ortamda bu büyütülen farelerde ortaya çıktığı anlaşılıyor. Diğer farelerde hiç böyle bir ne bronşlarında ne bağırsaklarında bu tür bir iltihap, enflamasyon olmadığı görülüyor. Aynı durum işte günümüzün çocukları için de geçerli. Köyde doğan, normal yolla dünyaya gelen, işte o köyde çamur içinde tavuklarla, kuzularla, ineklerle büyüyen, hep tabii şeyleri yiyip içen, çocukta bu tür hastalıklar olmazken bizim büyük şehirlerimizde işte sezaryenle dünyaya gelen, el bebek, gül bebek büyütülen, evet, hemen aşılar yapılan, antibiyotikler verilen, kardeşi olmayan, değil mi? Eskiden aileler kalabalıktı. Kalabalık olmasının birçok bakımdan faydası var. Hem sosyal bakımdan faydası var, ruhsal bakımdan faydası var. Hem de bir çocuk hasta olduğu zaman okuldan mikrop getiriyor, evdeki çocuklara geçtiği için. Yani mikroptan insanlar korkutulur hale geldi son senelerde, biliyorsunuz. Oysa mikropların bazısı bizim sağlığımız için faydalı. Aslında da bunlar geçerli. Hava kirliliği son derece önemli. Yediğimiz, içtiğimiz yiyeceklerdeki katkı maddeleri var.
Evet.
İnsanlar artık hep işlenmiş şeyler yiyip içiyorlar. İnsanların artık giderek pazara giden, oradan sebze alan, bunları temizleyen, ayıklayan, onlardan yemek yapan hanımlar artık giderek azalıyor. Çünkü ikisi de çalışıyor ev halkı, evet, olarak. Hanımın da pazara gitmeye, sebze almaya, temizlemeye, ayıklamaya, yıkamaya, onlardan yemek yapmaya zamanı yok. Ne yapıyor bunlar da? İşte bu hazır yiyecekler var. Fast food. Bir torbaya gidiyorsunuz, alıyorsunuz. Soğusa bile mikrodalga fırınlar var. Bir iki dakika içerisinde size taptaze yiyecekler olarak geliyor. Tabii bunlar bu bakımdan pratik, kolay ama insan tabiatına aykırı şeyler.
Evet.
Bunlar aynı ne bileyim mazotla çalışmak üzere yapılmış bir arabaya benzin koymaya benziyor. Değil mi? Veya benzinle çalışan bir arabaya mazot koyarsanız o araba gider mi? Veya uçak benzini ayrıdır. Değil mi? Uçak motoru ona göre planlanmıştır. Siz ona normal 10 numara, evet, motor yağı koyarsanız o uçak kalkmaz. Kalksa da düşüverir. Aynı şey bizim vücudumuz için de geçerli. Bizim vücudumuz işte doğal tabii tarım ürünlerine, hayvansal ürünlere göre programlanmış. Siz bunlara genetiğiyle oynanmış besinler, işte bir takım kimyasal maddelerle eklenmiş besinler veya mikroplardan arındırılmış besinler verirseniz vücut buna tepki gösteriyor ve işte bu da karşımıza kiminde kolit olarak, kiminde astım olarak, kiminde alerji olarak, kiminde romatoid artrit olarak, kiminde işte bir takım bağ dokusu hastalıkları olarak karşımıza çıkıveriyor.
Şimdi polen mevsimi, alerji, evet, mevsimi. Onlara bir tavsiyeniz olacak mı hocam? Böyle astım olan veya olmayan?
Tabii. Şimdi, evet, bazı kişilerde polenlere alerji oluyor hakikaten bu mevsimde. Fakat biliyorsunuz artık polen de giderek azalıyor. Bütün ağaçlar kesiliyor, bina yapılıyor. Evet. O binalarında polen saçma gibi bir özelliği yok. Polenler çiçek tozları halk arasındaki ismiyle. Bunlar bitkilerin üremesini sağlayan, havada uçuşan küçük tanecikler. Bazı insanların gerçekten bunlara alerjisi oluyor ve bunlar bu polenleri soldukları zaman bu kimisinde burun nezlesi, saman nezlesi şeklinde belirti veriyor. Kiminde göğüste hışıltı, hırıltı, nefes darlığı, öksürükle astım krizlerine yol açabiliyor.
Evet.
Yapmaları gereken şey polenlere alerjileri olduğu düşünülüyorsa bir alerji testi yapılıp hakikaten böyle bir şey var mı yok mu diye bakmak lazım. Çünkü çok alerji yaptığı polen, bilinen polenler var. Ve bunların polen zamanları belli. Olduğu için kişilerin bu mevsimde daha dikkatli olması gerekir.
Evet.
Polenler özellikle hava sıcak ve kuru olduğu zaman daha çok atmosferde oluyor. Sabahın erken saatlerinde gene atmosferde çok polen oluyor. Gerçekten ciddi olarak polene duyarlı olan insanların hava şartlarına çok dikkat etmesi lazım. Böyle çok polenlerin daha yoğun olduğu ortamlardan uzak kalmaları, buralara seyahat ederken işte arabalarda polenleri tutan klimalardan faydalanmak, dışarıda çok vakit geçirdikleri zaman eve geldiklerinde kıyafetlerini başka bir odada değiştirmek, bir duş almak polene maruziyeti azaltabilir, kişiyi daha az sıkıntıya sokabilir.
Evet, bir de ev ortamlarında da onu da biliyoruz. Halılarda evet. işte akarlar vesaire evet. oluyor. Onlar da astım krizine sebep olabiliyor. Onun evet. için ne yapılması gerekir?
Şimdi onun için yapılması gereken önemli şey evin mümkün olduğu kadar akarların üremesine imkan sağlayan durumlar ortadan kaldırmak. Bu da evin sıcaklığı ve nemi ile alakalıdır ve güneş görmesiyle alakalıdır.
Evet.
Evin yatak odasında özellikle güneş görmesi çok önemli. İkincisi yatak odasında veya insanın vaktinin çoğunun geçtiği ortamlarda çok böyle halı, kilim, koltuk, kanepe, minder, divan gibi toz tutabilecek eşyaların azaltılması. Yatak çok önemli. Yatak, yastık, yorgan. Bunların yün veya kuş tüyü, kas tüyü olmaması son derece evet. önemli. Bir de kışın evin ısısı ve nemi çok önemli. Çok sıcak ve rutubetli ortamlarda akarlar daha çok üredikleri için evin ısısının 21 dereceyi, evin neminin de %45-50 arasında olacak şekilde tutmak en doğru olanı. Çok sıcak ve nemli ortamlarda, güneş almayan ortamlarda bunlar daha çok ürüyorlar. Evet. Bir de bunun dışında akarlara karşı birçok ticari ürün var. Bir takım elektrik süpürgeleri var. İşte akarları çektiği söylenen. Bazı yatak şilteleri var. Yastık kılıfları var. Çamaşırlar için özel deterjanlar var. Halılar için ayrı, koltuk kanepe için ayrı bir takım akarları öldüren, akarisit ismi verilen kimyasal maddeler var. Bunların hepsi ticari ürün. Bunların bir faydası yok. Ben insanlara bedava ve %100 etkili bir yöntem söylüyorum. Halıları, kilimleri, koltukları, kanepeleri yatak odasından çıkarın.
Evet.
Yatağınız yün olmasın. Gerisine bu tür ürünlerin hiçbirisine gerek yok. Eğer tüm bunlara rağmen o kişinin şikayetlerini, krizlerin tekrarlamasını önleyemiyorsak yapacağımız etkili ilaçlar veya aşı tedavileri de var.
Evet, aşı tedavileri, onu söylediniz zaten uzun vadede. Hocam, akciğerde tabii tahribat yapan hastalıklardan bahsettiniz. Çok yaygın olmamakla birlikte kısaca akciğer naklinden de ne zaman, ne şekilde yapılabilir ondan da bahsedelim mi?
Tabii. Biliyorsunuz günümüzde bu organ nakilleri çok kolay ve rahat yapılıyordu. Eskiden hani böbrek nakli yapıldığı zaman gazeteler yazardı. Artık bu günlük pratikte hani apandist ameliyatı, safra kesi ameliyatı gibi böbrek nakli ameliyatı yapılıyor. Karaciğer nakli mesela çok ilerledi. Yani biliyorsunuz son günlerde bu doku organ nakilleri, kol nakli, bacak nakli, yüz nakli, yani bütün organlar, kalp nakilleri, bütün organlar, kornea nakli, bütün organlar nakledilebiliyor. Akciğerlerde bazı hastalıklarında akciğer nakli gerekebiliyor. Akciğerin tamamen fonksiyonlarının yitirmesine yol açan hastalıklar var. Bunların bir tanesi mesela bu amfizem, bu koahın.
Evet.
Bu amfizem dediğimiz türünde akciğer dokusu hakikaten hiç vazife yapamayacak kadar harap olabiliyor. Bütün akciğer dokusu adeta kistik boşluklar halini almış oluyor. Veya amfizem olmadan bile bazı bağ dokusu hastalıkları var. Akciğer dokusunu hem bunlar çok bağ dokusu oluşumuyla sertleştiriyorlar. Taş gibi oluyor bunlar. Hem de bunlarda da böyle kistik değişiklikler meydana geliyor. İşte bu kişilerde biz ilaçların da bir faydası yok bunlarda. Bunlar ancak oksijen tedavisiyle hayatlarını idame ettirmeleri mümkün dışarıdan verilen. İşte bu kişilerde özellikle genç yaşta olanlarda başka altta yatan bir ciddi diyabet, böbrek hastalığı, kalp hastalığı gibi problemleri olmayanlarda akciğer nakli de deneniyor. Tek veya iki akciğer nakli evet. şeklinde yapılabiliyor veya komple akciğer kalp nakilleri şeklinde var. Ama bu nakiller henüz çok yaygın yapılamıyor. Henüz daha bunlardan elde edilen başarılar çok yüksek oranlarda değil ama evet. bu da başladı, yapılıyor. Ülkemizde de yapılan bu konuda araştırmalar, denemeler var. Ama böbrek nakli gibi, karaciğer nakli gibi günlük rutin uygulamaya girmiş işlemler değil bunlar.
Evet. Tabii hem sizin anlatımlarınızdan hem tıptaki gidişattan aslında şunu anlıyoruz. 21. yüzyıl hakikaten hem tıpta hem birçok sahada bir altın çağın başlangıcı anlaşılıyor. Çünkü evet. önümüzdeki 5-10 sene içinde muazzam değişiklikler olacak. Değil mi? Genetik düzeyde
evet.
Kansere karşı olan tedavilerde gerek diğer hastalıklara karşı olan hastalıkların tedavilerinde özellikle de genetikte yani evet. DNA'daki yapının muhteşemliği anlaşıldıkça eksiklikler önceden görülüp bunlara yönelik spesifik tedaviler, özel tedaviler geliştirilecek. Bu çok net olarak gözüküyor. Tabii.
Hatta bunlar anne karnında bile icabında yapılabilecek. Veya kişi dünyaya geldiği zaman işte o genetik defekt, bozukluk, aksaklık neyse onu ortadan kaldırabilecek bir takım tedavilerle o kişilerin o hastalıklara yakalanması önlenmiş olacak.
Evet. Bir önemli konudan daha bahsedelim. Onu da sizin taraf olduğunuzu biliyoruz. Kolesterol konusu. Evet. Kolesterolle ilgili olarak son zamanlarda bilim dünyası ikiye bölündü.
Evet.
Tabii onlar da bilimsel verileri öne sürüyorlar. Diğer grup da bilimsel verileri öne sürüyor. Kısaca bundan bahsedelim. Yani kolesterol yüksekliğinde neler olabilir? İlaçlar kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? Bunların bilimsel verileri nedir? Kısaca bundan da bahsederseniz.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Kolesterol yüksekliği bir kere bir hastalık değil.
Evet.
Şimdi kolesterol yüksek olan insanlara günümüzde adeta laboratuvar tahlilleri tedavi ediliyor. Sizi adam hiç görmese bile bir git kanına baktır diyor. Bakıyorsun kolesterol yüksek, hemen o insanlara kolesterol düşürücü ilaçlar yazılıyor. Önce şunu iyi bilmek lazım ki kolesterol yüksekliği tek başına bir hastalık değil.
Evet.
Dolayısıyla laboratuvar tahlillerini tedavi etmek gibi bir durum söz konusu değil. Biz laboratuvarı değil, biz hastayı Ahmet Bey'i, Mehmet Bey'i, Ayşe Hanım'ı, Fatma Hanım'ı tedavi ediyoruz. Onun bir laboratuvar kağıdını tedavi etmiyoruz. Günümüz tıbbı maalesef artık röntgenleri ameliyat etme, işte kan bulgularına ilaç yazma gibi bir yere de gidiyor. Ona da karşı da dikkatli olmak lazım. Önce şuna bakmak lazım. Bu kişide kolesterol yüksekse, bu kişide kolesterol yüksekliğine sebep olabilecek olumsuz bir durum var mı? Nedir bunlar? Bu kişi hareketsiz bir insan mı? Bu kişi yediğini işte bilinçsiz bir beslenme mi uyguluyor? Bu kişi sigara, alkol kullanıyor mu? Bu kişi stresi var mı? Uykusu düzenli mi, değil mi? Bu kişinin hipertansiyonu, tansiyon yüksekliği, diyabeti, obezitesi var mı?
Evet.
Eğer bunlar varsa ilk yapmanız gereken şey kolesterolle ilgili hiçbir ilaç tedavi düşünmeden bu olumsuz şartları ortadan kaldırmak. Bunları ortadan kaldırmadan bu insana ilaç vermenin hiçbir manası yok. Çünkü siz spor yaptığınız zaman, günümüz insanı hareketsiz malum. Hepimiz oturduğumuz yerden çalışıyoruz. Birçok insan işe bile gitmiyor. Home office deniyor şimdi. Evden işlerini yürütüyorlar. Mutlaka insanların günde en azından yarım saat, 40 dakika yürümesi, işte egzersiz, evin içinde spor yapması, ne bileyim dans edebilir,
doğru,
başka türlü sporlar yapabilir. Mutlaka yarım saat spor şart. Beslenme çok önemli. Beslenme derken de basit şunu söylemek istiyorum. Şeker kesinlikle hayatımızdan çıkarmamız gereken bir şey. Çünkü bu hastalıkları, kalp hastalıklarını, kanseri yapan kolesterol değil, bunların sebebi şeker.
Evet.
Şekeri sıfırlayacağız. Tatlandırıcıları da aynı şekilde hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor.
Zararlı mı tatlandırıcılar?
Aynı şekilde çok daha zararlı. Onlar da mutlaka hayatımızdan çıkar. Unlu gıdaları olabildiği kadar işlenmemiş tahıllardan yapılanlarını çok da fazla olmamak kaydıyla yiyeceğiz. Mesela bu beyaz ekmek dediğimiz şey şeker gibi zararlı bir bence.
Evet.
Ekmek kutsal bir şey diyecek hiçbir sözümüz yok. Ama bu bir takım işlemlerden geçmemiş, bir takım katkı maddeleri, kimyasal şeyler konmamış, bütün o buğdayın içerisinde bulunan rüşeymiyle vesaireyle beraber yapılan undan, tam tahıldan yapılan unu ve ondan yapılan ürünleri yiyebilirsiniz. Esas yemeniz gereken şey yeşillikler, mevsim, sebze ve meyveleri.
Evet.
Türkiye'de yaşıyoruz, her mevsimin kendine mahsus bütün şeyleri var. Kışın şeftali yemek zorunda değiliz. Kışın bulunan meyveler, sebzeler var, kışın onları yeriz. Kiraz zamanı kirazımızı yeriz, üzüm zamanı üzümümüzü yeriz. Hayvansal ürünler. Bunların da işlenmemişini yemek lazım. Sütü, UHT, pastörizasyon gibi fabrikasyon işlemlerinden geçirmeden, eskiden bizim çocukluğumuzda bir sütü alırdık, kapıdan sütçü gelirdi. Ocağa koyardık, bir taşım kaynatırdık ve sonra ocağı söndürürdük. Süt evet, kendi kendine temizlenmiş olurdu. Bu şekilde kullanmak lazım. Gene etleri mümkün olduğu kadar İşlenmemiş et yemek lazım. Hele bu sosis, salam gibi içine nitratlar, nitritler katılan yiyecekler son derece hem kalp hastalıkları bakımından hem kanser bakımından son derece zararlı. Sigara, alkol kesinlikle kullanmamak lazım. Uykumuzun düzenli olması, stresten uzak bir hayatımız olması son derece önemli.
Evet.
Varsa fazla kilolarımızı mutlaka vermemiz gerekiyor. Gene varsa diyabet, hipertansiyon, tansiyon yüksekliği mutlaka bunların uygun ilaçlarla gerekiyorsa bu tedbirler yetmediği takdirde. Çünkü bu hipertansiyon, diyabeti de mutlaka ilaçla değil, önce hayatımızda bunları bozan, bunları olumsuz etkileyen faktörleri bir kere arındırarak işe başlamamız gerekiyor. Hemen böyle ilaçla işe başlamak son derece yanlış. Bunun şöyle de bir kötülüğü var. Şimdi adam bir kolesterol hapı içtiği zaman diyor ki artık ben diyor sigaramı içerim. Ben diyor işte kebabımı künefemi tatlımı yerim. Ben diyor işte hareket etmeme gerek yok. Ben ilacımı alıyorum. Kolesterolüm düştü diyor. Bu adam kalp hastalığı bakımından riskini azaltmıyor ki. Aksine daha çok çoğaltıyor.
Evet.
Demek ki esas yapılması gereken şey kolesterol yüksekliği varsa bunu yükseltebilecek olumsuz faktörleri ortadan kaldırmak. Onun dışında kolesterol yüksekliğinin herkes de aynı yüzün altında olacak, 120'nin şurasında olacak diye bir rakama takılmak da son derece yanlış. Bu aynen insanları herkesi 1.70 boya getirmeye benzer bir çabadır.
Evet.
2 metre boyundaki adam da sağlıklı bir hayat sürebilir. 1.50 boyundaki adam da sağlıklı bir hayat sürebilir. Sağlıklı bir hayat sürmenin boyla hiçbir alakası yok. Tutup da siz 2 metrelik adam bunun boyu uzun ya biz bunu 170 normal 30 santim kısaltalım demek ne kadar yanlış ve gene 1.50 olan adamın boyunu bunun boyu kısa bu adamın hayatı sağlıklı olmayacak. Biz bunu 1.70 yapalım diye bunu 20 santim uzatma çabaları ne kadar beyhude ise aynı şey kolesterol için de gerekli. Bence kafayı kolesterol rakamına takmak daha insanlar için zararlı. Birçok insan için bu. Kafada öyle bir stres, kafa karışıklığı yaratıyor ki adamın o stresten, sıkıntıdan kolesterolü çıkmaya başlıyor. ve damar sertliği denen olayın kolesterolle doğrudan doğruya bir alakası yok. Damar sertliği, ateroskleroz dediğimiz hastalık bir enflamasyon diyoruz. Yani mikropsuz bir iltihap. Ve bu iltihabın kolesterol dışında ondan fazla elemanı var. Ve zaten siz bu olayın enflamasyon olduğunu da kabul etmeyen hiç kimse yok bugün bilim evet. dünyasında. Enflamasyon olduğunu bilirseniz burada artık kolesterolü düşürmekle, indirmekle uğraşmanın da abesle iştigal etmek olduğunu her mantığı, aklı olan insan da anlar. Burada yapılması gereken esas şey o inflamasyonu önlemek veya meydana gelmiş bir şiddetini azaltmaya yönelik davranışlar içine girmek. Bunlar da işte tansiyon tedavisi, diyabet tedavisi, fazla kiloların verilmesi, beslenmenin düzeltilmesi, egzersiz yapılması, sigara alkolden uzak durulması, uykunun düzenli olması, stresten uzak kalma gibi hayat tarzı düzenlemeleridir.
Evet.
Çünkü kolesterol düşürücü ilaçlar sadece kolesterolü düşürmüyor. Vücutta kolesterol böyle kademe kademe bir sistem sonucunda meydana gelen bir ürünlerden bir tanesi. Biz bu mekanizmayı çok başlarda bir yerde bloke etmiş oluyoruz. Ve bu blokaj neticesinde sadece kolesterol yapımı değil, bizim hayatımız için yaşamamızın elzem olan hormonlar, mesela kortizol, stres hormonu, işte testosteron, erkeklik hormonu, östrojen, kadınlık hormonu, bu sayede onların da yapımı bozuluyor. Veya D vitamini, gene çok önemli bir vitamin D vitamini, bunun yapımı bozulmuş. Safra asitleri yapımı bozulmuş oluyor. Onun dışında hücrenin enerji santralı var. Mitokondri ismini verdiğimiz.
Evet.
Burada coenzim Q diye bir madde var. Hücrenin normal enerjisini sağlayan bir ürün bu. İşte biz bunlara kolesterol hapları verdiğimiz zaman insanlara bu coenzim Q da yapılamıyor. Dolayısıyla biz o hücrenin de o kasın da fonksiyonlarını bozmuş oluyoruz. Ve daha bundan bir ay kadar ancak oldu. Bu kolesterol ilaçlarının şeker hastalığı yaptı. Bakın bu ilaçlar şeker hastalığı olanlara veriliyordu ki bunlar kalp damar hastalığından işte ölmesinler evet. diye. Halbuki bu ilaçların şeker hastalığı yaptığı. Bu ilaçların hafıza kaybına yol açtığı. Bu ilaçların kas fonksiyonlarını bozduğu, kas ağrıları yaptığı ve daha pek çok yan etkileri var. Çünkü kolesterol sentezini baskılayan ilaçlar sadece kolesterol yapımını azaltmakla kalmıyorlar. Vücudun temel ayarları diyorum ben ona. Hücrelerin temel sistemlerini bozuyorlar. Vücudun kolonlarını, temellerini bozan bir takım değişikliklere yol açıyorlar. Bu hastalıkların sebebi tek başına kolesterol yüksekliği olsa bile, tek sebep bu olsa, başka hiç sebep olmasa bile gene de bunlara, bu ilaçları verirken bir değil 10 defa düşünmek gerekir. Evet. Hele böyle damar sertliğinin bütün sadece kolesterolden kaynaklanmayan bir enflamasyon olduğunu, kolesterolle o damardaki plaktaki ürünlerden sadece bir tanesi olduğunu bilirseniz, bunlarda kolesterolü düşürmekle uğraşmanın hiçbir manası olmayan bir iş olduğu da, kolesterol hapı içmenin sadece ilacın yan etkilerini içmek olduğu da açık bir şekilde ortaya çıkar.
Evet.
Zaten bundan iki hafta önce Amerika'da yapılan Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin kongresinde yeni bir ilaç grubu tanıtıldı. Bununla yapılan ilk faz 1 diyoruz, ilk araştırmalar sunuldu, onların sonuçları sunuldu. Çok ilginç bu araştırma. Kısaca hemen birkaç kelimeyle bahsedeyim.
Buyurun.
Burada PCSK9 diye bir enzim var. Bu enzimi bloke eden ilaçların kandaki kolesterolü düşürdükleri gösterildi. Bu enzim nedir PCSK9? Bu karaciğer hücrelerinde, yüzeyinde LDL yani kolesterol reseptörleri var. Kandaki kolesterol kandan nasıl temizleniyor? Bu reseptörler, bunlar bir tek kepçe diyelim, kepçeler tarafından tutuluyor ve bununla birleşip hücre içine giriyor. Orada yıkılıyor kolesterol. Kandaki kolesterol azalıyor.
Evet.
İşte bu PCSK9 denen bir enzim bu, proteaz. Bu LDL kepçesini harap ediyor, yapısını bozuyor. Dolayısıyla o kepçe oradaki kanda önünden geçen kolesterolleri alamaz oluyor. İşte bu kullanılan yeni ilaçlarla bu PCSK9 bloke edildiği için bu kolesterol kepçelerinin fonksiyonlarını yapmaya devam etmeleri sağlanmış oluyor. Bu da bize gösteriyor ki bazı kişilerde kandaki kolesterol yüksekliğinin sebebi fazla kolesterol yapımı değil, tam tersine kandan kolesterolün temizlenmesindeki bir aksaklık. Dolayısıyla bu yaşta kişilere kolesterol yapımını azaltan ilaç vermenin de hiçbir mantığı ve manası yok. Siz o kişiyi sadece ilacın yan etkilerine maruz bırakmış oluyorsunuz. Bu da bize kolesterol teorisinin çökmüş olduğunu gösteren çok güzel bir örnek.
Evet, önümüzdeki yıllarda demek ki çok büyük değişiklikler olacak bir kere, o anlaşılıyor.
Evet, yani önce şunu da söyleyeyim, evet. Her şeyi ilaçtan da beklemek lazım Oktar Bey. Evet. Önce biz hayat tarzımızı düzenlemek zorundayız. Böyle her şeyi böyle ilaca başvurarak yapacak olursak biz bundan fayda değil, zarar görürüz. Modern tıp bence yeni bir aşamaya geçiyor. Tabii ki teknolojide çok önemli ilerlemeler oluyor, çok buluşlar oluyor, yeni ilaçlar, moleküller keşfediliyor ama biraz da eski tıbba dönmüş. Çünkü bakın hekimlik sadece bir bilim değil. Fizik gibi değil, kimya gibi değil. Hekimlik bir bilim ama bir sanat aynı zamanda.
Evet.
Hekimlik içinden siz sanat kısmını alıp da bunu sadece bilim yaparsanız siz makine tamircisi olursunuz, doktor değil. Çünkü siz Oktar Bey'in kağıttaki kolesterolün değil, Oktar Bey'i tedavi ediyorsunuz. İşte modern tıp insanları sadece bir laboratuvar bulgusu olarak görüyor. Bu kişinin üzüntüsü var mı, kederi var mı, bir sıkıntısı var mı, derdi var mı? Bunları hiç nazar itibarı almıyor. Nedir? Kanda LDL kolesterol 240. Çok yüksek. Buna statin ver diyor. Veya işte gereksiz tetkikler yapmaya başlıyor. Tomografi çektir, MR yaptır, anjiyo yaptır, onu yaptır, bunu yaptır. Halbuki bunların hiçbirine gerek yok. Önce bir doktorun hastasının ne olduğunu, derdinin ne olduğunu sadece bir kan tahliliyle değil, o insanı bir bütün olarak, bir insan olarak görmesi, tanıması kesinlikle. Ve ona göre tedaviye başlaması gerekir. Tedavi dediğimiz şey de dediğim gibi ilaçta olmaması gerekir. Bu ancak bu yaptığımız düzenlemelerle işin içinden çıkamıyorsa ancak o zaman ilaçlara müracaat etmemiz gerekir.
Tabii doğru, kesinlikle. Yani mesela sigara içen biri intihar etmek gibi bir şey. Yani kendi kendine zehir alıp bile bile zarar vermiş oluyor. Veya işte tabii hayat tarzındaki bu işte hareketsizlik, şekerli beslenmede onlar da zararlı. Onların da önüne geçmek gerekiyor. Muhteşem bir yaratılış var ama hastalıklar da var. Fakat alınacak önlemlerle birçok şeyin önüne geçmek mümkün. Tıpta da büyük ilerlemeler oluyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu hastalıklar tamamen ortadan kalkacak.
İnşallah.
Hocam engin bilginizden istifade ettik. İnşallah sizi tekrar ağırlamak isteriz.
Tabii ki,
daha derin konular var. Çünkü detaylara da girebiliriz inşallah.
İnşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta hocamızı ağırladık. İnşallah haftaya yeniden kendi sahasının önüne gelen uzmanlarından bir doktorla birlikte olmak üzere herkese iyi akşamlar diliyoruz.